Ayrım 17.
Fiskos ve dedikodu, her iki cins eşit rağbet gösterse de, teferruatı erkeklerden daha iyi sezecek kadar ince düşünceli oldukları için kadınlar tarafından daha büyük bir başarıyla yürütülürdü. Gerçekten de pullu Hayriye, Sansar Melahat, Aybaşı Neriman, Allı Mualla, Boncuklu Rabiş gibi isimlerle anılan dedikoducular, eski devirlerde kendileri gibi cadıları araştırıp yakalayan engizisyoncuları hatırlatacak bir şekilde kasabada kol gezerler, onun bunun mahrem hayatını gözetleyip adeta hafiyeler gibi bilmedikleri şahısların sicillerini tutarlardı. Başka her yerde olduğu kadar izine de bunların diline düşmek Ademoğlunun başına gelebilecek en büyük felaketlerdendi. İşin kötüsü, bir ayıp, bir kusur işlenmediğini gözler önüne serip ispatlamak için düğün, dernek ve mevlüt gibi toplantılara bu cadıları mutlaka davet etmek gerekirdi. Ancak bu tedbir de pek para etmez. Söz gelimi, izninin meşhur saray düğün salonunda gerçekleştirilen muhteşem bir sünnetin dedikoduları, aradan tam bir yıl geçmesine rağmen hala gelir, fiskoslar asla bitmezdi. Çünkü ne kadar çok para sayılıp iyi niyetle emek harcanırsa harcansın, konu komşuyu hasetten çatlatmak için verilen bu tür davetlerde Allı Mualla, Pullu Hayriye gibi dedikoduculara meydan okumak, aklı selim sahibi hiçbir Ademoğlunun harcı sayılmazdı. İşte Hoyratlar Mahallesi'nde Ayvaz Kasabı'nın evinin tam karşısında oturan Maymun Saniye de bu şöhretli kadınlardan biriydi. Siması maymunu az buçuk andırsa da oldukça tombul olan kadının aslında huyu bu hayvana benzerdi. Gerçekten de Maymun Saniye insanların evlerinin içini, hangi eşyaların olup hangilerinin bulunmadığını, niyetlerini ve bunları gerçekleştirmek için neler yapmaya hazırlandıklarını, kara günler için kıyıda köşede ne kadar paraları olduğunu, kimin kimi başına tac ettiğini, kimin kime husumet beslediğini doğrusu pek merak eder, gün boyu bu ihtirasla kıvranır, geceleri ise yatıştıramadığı merakından yatağında döner döner dururdu. Hayatına yediği en büyük darbe ise yıllar önce yaşı 40'a vardığında kısmi de olsa gözlerine perde inmesiydi. Fakat hastanede hademe olarak çalışan yeğeninin bir girişimiyle yaptırılan ameliyat sonucu artık gözlüklü de olsa insanların kusurlarını yine rahatlıkla görebilir olmuştu. Bir güderi parçasıyla saat başı sildiği gözlük camları ne kadar temiz olursa gözetlediği insanlar da bu sayede o kadar pis olabiliyordu. Tabiatıyla kadının dili de sivriydi. 2 yıl önce evlenmesine rağmen hala çocuk sahibi olamayan bir kadın, 40'ına merdiven dayayan ama henüz evlenmeyen bir erkek, hocalar ve mürebbiyeler tutulmasına rağmen zayıflarla dolu karneler getirmeye devam eden bir çocuk, gelininin şilteyi 2 günde bir güneşe serdiğine bakılırsa artık altını tutmakta zorlanan bir ihtiyar, eninde ya da sonunda onun sivri diline düşerdi. Öte yandan Maymun Saniye, Ayvaz Kasabı'nın evinin tam karşısında oturmaktan da memnundu. Çünkü göz menzili içinde gün boyu gözetlenecek, gireni çıkanı yoklanacak 5 bekar erkek vardı. Elbette dükkan da işin cabasıydı. Özellikle öğle sonları kadın kendisine bir acı kahve pişirdikten sonra gelir, camın başına oturur, sardığı cigarasını yakıp tellendirerek kasap dükkanına girip çıkan müşterileri seyreder, aldıkları etin miktarından akşama misafir bekleyip beklemediklerini yahut mali durumlarını kestirmeye çalışırdı. Allah için bu 5 bekar erkeğin evine o güne kadar nafile kalfa dışında bir tek kadın bile girip çıkmamıştı. Zaten bu kadın da acüze gibi 40'ını geçkin biriydi. Ne var ki onun gelişi Maymun Saniye'nin içine bir kurt düşürmüştü. Nitekim nafile kalfa gelip de oğlanları alarak gittikten sonra her şeyi gören kadın da apar topar evden fırlayıp onları takip etmiş ve çöpçatan nezaretinde hepsinin kont terzihanesinde nasıl ölçü verdiklerini, ısmarlanan ayakkabıları, kafaya geçirilip denenen kasketleri bir bir görmüştü. Bütün bu hazırlıkların hayırlı bir iş için olduğu ayan beyan ortadaydı. O günden sonra kadın kasabın pencerelerinden gözünü ayırmaz olmuştu. Aşırı merak sonucu geceleri geç vakte kadar uyuyamıyor, bu şekilde ızdırap çeken ruhu nihayet bitkin düşünce sızıp kalıyor, ancak bu kez bulanık rüyalar gördüğü için zaman zaman sıçrayıp uyanıyordu. Hele hele gecenin bir vakti büyük şehirden gelen tellağı görünce merakı 2 katına çıkmıştı. Bundan sonra ona uyku artık haramdı. Cuma sabahı ise bahçede yakılan ateşin dumanını fark ettiğinde ağzını bıçak açmıyor, 9 doğuruyordu. Bu yüzden derhal evinin avlusuna inip merdiveni dama dayadı. Yaradana sığınıp o yaşına rağmen merdivenden dama tırmandığında kasabın bahçesini şimdi buradan rahatça görebiliyordu. Az önce dumanını gördüğü ateşin üzerinde bir kazan kaynıyor, peştemal sarılmış yarı çıplak oğlanlar ise bir hamam taburesinde tellak tarafından yıkanmak için sırada bekliyorlardı. Evet, bunun hayırlı bir iş olduğu gün gibi açıktı. Demek ki oğlanlar bu akşam görücüye gideceklerdi. Bir esrar perdesini böylece aralayan maymun saniye, tellağın azarlıya tokatlıya yıkadığı oğlanları saatlerce seyrettikten sonra damdan inip doğruca Ayvaz kasabın dükkanına gitti. Planı gayet açıktı. Sanki bir felaket haberi veriyormuş gibi telaşla dükkanın kapısından başını uzatarak "Ayvaz efendi, bahçende duman var, yangın mangın olmasın" diye bağırdı. Kasap ise "Hayır, yangın değil o, su ısınıyor" diye cevap verdi. Kadın yatışmış gibi "Çamaşırın daha 2 gün önce yıkanmamış mıydı?" diye sorduğunda adam "Hayır, oğlanlar yıkanıyor" demek gereğini hissetti. Cadı şüpheli şüpheli 4'ü birden mi diye sorunca kasap baklıyı ağzından çıkarmak zorunda kalarak "Evet, bu akşam görücüye gidecekler" dedi. Plan adım adım ilerliyordu. Maymun saniye "Ha, hayırlı olsun. Kimin kızını istediniz?" diye ağız aradı. Ayvaz kasap ise "Bir dul kadının 4 kızını" cevabını verir vermez kadın fırsatı ganimet bilerek "Hiç olur mu öyle şey? O evde erkek yoksa sizler nasıl olur da kalkıp kendi başınıza oraya gidersiniz? Konu komşu dedikodu çıkarır yoksa. Oğulların dillere düşmüş kızlarla evlensin ister misin? Görücüye giderken yanınızda 3-4 kadın olmalı" dedi. Doğrusu kasabın kafası karışmıştı. Gerçi nafile kalfa onlarla birlikte gelecekti ama cadıya bakılırsa bu hiç de yeterli bir sayı değildi. Kasabın evhamlandığını hisseden maymun saniye zavallının yakasını bırakmayarak "Bak Ayvaz efendi, ben seni de oğullarını da tanırım. Sizleri onun bunun karısına kızına bakmayan namuslu mazbut insanlar olarak bilirim. Bu hayırlı işte isterseniz ben de sizinle görücü geleyim. Bilirsin bekar gözüyle kız alınmaz. Hem kadın gözü kadını daha iyi görür. Böylece oğlanların saadetinde benim de payım bulunur. Kalan şu azıcık ömrümde ben de bir sevaba girer, cennete size dua ederim" diye üsteleyince kasap hıkmık etti. İnsanların kararsızlık anlarında oldu bitti yapmanın ne kadar doğru olduğunu bilen kadın, onun düşünmesine fırsat vermeden "Hemen gidip hazırlanayım, saat kaçta gideceksiniz görücüye?" diye sordu. Afallayan kasap 2 saat sonra cevabını verir vermez aslında kadına "Evet" demiş olduğunu anladı. Ok yaydan artık bir kez fırlamıştı. Maymun saniye böylece amacına erişmiş, onu günlerdir kıvrandıran merakını yatıştırabileceği bir payeye ulaşmıştı. Ancak hesapta olmadığı için bu durum nafile kalfanın elbette hoşuna gitmeyecekti. Kapına sığmayan kadın evinde ancak 1 saat bekleyebildi. Ayvaz kasabın kapısını çaldığında görücü ziyaretine daha zaman vardı. Kadın da bu süreyi elbette boş geçirmeyecekti. İçeri buyur edildikten sonra oğlanların tıpkı İngiliz beyzadelerinkine benzer olağan dışı bir kıyafet içinde sağa sola dönüp endam aynasında kendilerini seyrettiklerini fark etti. Fakat evdekilere itimat telkin etmek ve şüphe uyandırmamak için ilgilenmez göründü. Buradaki hayatı didiklemek için nasıl olsa tam 1 saat vakti vardı. Bu yüzden Ayvaz kasabı takip edip yukarıdaki oturma odasına çıktı ve yorulmuş numarası yaparak sedire uzandı. Gerçekten de kadın tecessüs ve mahremiyet ihlali konusunda tam bir müteassıs kesilmişti. İnsanların gizli ve esrarengiz hayatlarını kurcalayıp iskandil etmenin temel şartı ne olursa olsun dikkat çekmemekti. Sanki başkalarıyla ilgilenmiyormuş ve meraklı bakışlardan sıkılıp kendi dünyasına kapanmış izlenimini uyandırmak, bunun için yeterli görünse de asıl kıpırdamamak ve renk vermemek gerekiyordu. Hakikaten kadın bir evde geçirdiği söz gelimi 3 saatin ancak 10 dakikası hareket eder, asla dik dik bakmaz, olanı biteni gözünün ucuyla takip ederdi. Alilade görünmek tecessüsün püf noktası olmalıydı ki, mendiliyle gözlüklerini sildikten sonra sedirden kalkayım derken maymun saniye elbisesinin yeninin şifonyerin çekmecesine takıldığını fark etmişti. Aksilik sonucu çekmece epeyce bir açılmış, içindeki bazı gazeteden kesilmiş açık saçık kadın resimleri görünür olmuştu. Çekmece kulbuna takılan elbisesinin kumaşı yırtılıp hasar görmesin diye kadın ağır ağır dikkatle uğraşıp kurtardı. Gel gelelim kapıya doğru yürürken bu kez dirseği dolaba çarpmıştı. Kapağının açıldığını birkaç adım attıktan sonra fark ederek geri dönüp kapamaya çalıştı. Dolapta gözünden kaçmış bir şey kalmadığından emin olunca yanından geçerken göz ucuyla radyoya bakıp hangi istasyona ayarlı olduğunu tespit etti. Sanki ev halkından biriymiş gibi hiç yabancılık çekmeden odadan çıkıp aşağı indi. Çünkü bahçeye de bir göz atmak istiyordu. Fakat burada elinde süpürgeyle su döküp taş zemini temizleyen tellaktan başka kimse görünmüyordu. Adamın üstünde sadece bir peştemal vardı. Utanan kadın bu yüzden başörtüsünün ucuyla yüzünü örtüp içeri girdi. Ayvaz Efendi sofada berberin parasını ödüyordu. Kadın göz ucuyla adamın cüzdanına baktı. İçine tam 7 banknot bir de kadın fotoğrafı göze çarpıyordu. Akasyalar fotoğrafhanesinde çekilip rötuşlanmış bu resmin Hamiyet adlı Ezine Hak lokalinden tanıdığı dul bir kadına ait olduğunu anlaması çok zaman almadı. Gördükleri üzerinde düşünmeyi sonraya bırakıp sendelemiş numarasıyla adama çarptı ve cepteki bozuk paraların şıngırtısından miktarlarını kestirmeye çalıştı. Oturma odasının penceresinden nafile kalfanın geldiğini gören oğlanların sevinçle merdivenden aşağı koştuklarını görünce üst katta kimsenin kalmadığından emin oldu ve basamakları ağır ağır tırmandı. Oturma odasını zaten bildiği için kapılarını açıp diğer 4 odaya teker teker baktığında boş olduklarını görüp hayal kırıklığına uğradı. Sıra son odadaydı. Kapı gıcırtıyla açılırken kadın içerisinin karanlık olduğunu gördü. Pencereler bile sımsıkı kapalıydı. Gözleri karanlığa alışınca bir iki adım yürüyüp sağa sola baktı. Bu arada sofadan gelen seslere kulak kabartmıştı. Bağırışıp çağrışa bakılırsa çöp çatan gelmiş olmalıydı. Ancak tam bu sırada zalim parıltılarını oynaştığı bir çift kırmızı gözün dik dik kendisini süzdüğünü fark ettiği an yüreği ağzına geldi. Çığlık atmak istiyor ama başaramıyordu. Kelime-i şehadet getirip bir süre bekledi. Korkudan donup kaldığı için zaten başka bir şey yapacak hali yoktu. Saldırgan bakışlarını ona adeta saplayan canavar, her şeye rağmen canını bağışlamış gibiydi. Neden sonra kadıncağız bacaklarında az buçuk derman hissedince usul usul kapıya yöneldi. Kapağı dışarı atınca derin bir soluk aldı. İşte Ezine canavarı söylentisini bu kadın çıkaracaktı. Bir hafta sonra Ezine akıllara durgunluk veren bir haberle çalkalanıyordu. Evet, 4 kız kardeş boyları boylarına, postları postlarına uygun yine 4 erkek kardeşle nişana hazırlanıyor. Fakat hepsinden önemlisi bir yastıkta kocamayı kafalarına koymuş olmalılar ki aynı zamanda kızların anası ile oğlanların babası da dünya evine girme hevesiyle yanıp tutuşuyorlardı. Tıpkı belirsizliğe tahammül edemeyen, düzen, ahenk, denge peşinde koşan riyazat ve mantık üstadları gibi kasabalılar da bu hayırlı olaydaki muhteşem simetriyle kendilerinden geçmişlerdi. Kısmet olursa gerçekleşecek bu izdivacı sanki matruka kacı nafile değil de bir alim ya da daha çok bir hendeseci cetvel pergel kullanarak hesaplamış gibiydi. Büyükler, ortancalar ve küçükler aralarında ama en güzeli ebeveyn de birbiriyle nikah kıyacağına göre tabiata hüküm süren benzer benzeri çeker kanunu her yerde olduğu gibi Ezine'de de cereyan etmiş, aleme yön veren kuvvetlerin kaideye ve usturuba uyarak saat gibi tıkır tıkır işlediği böylece bir kez daha ispatlandığı için muhafazakar taşra ahalisi dilşad olmuştu. Yaratılışından bu yana içinde cereyan eden olaylarla kainatı tepeden inme, hesapta olmayan şeylerin asla gerçekleşmeyeceği bir merasim ya da geçit resmi olarak düşünmeyi seven bu insanlara göre Cilvenas Selahattin'e, İşvenas Celahattin'e, Gönenas Nizamettin'e ve Alemnas Hüsamettin'e varıp Hamiyet Hanım da Ayvaz Bey'le gerdiğe girecek, alemin nizamı da böyle sürüp gidecekti. Daha şimdiden tebrikler yağmaya başlamış, dedikodular da ayyuka çıkmıştı. Gel gelelim huzurlu bir uyku uyumaksızın, geceler günler boyu hesaplar yapa yapa durumun bu merhaleye erişmesini sağlayan nafile kalfa, oğlan tarafının er ya da geç baltayı taşa vuracağından endişe ederek yatağında hala dört dönüyordu. Her iki taraf da gerdiğe girmeden önce ona uyku herhalde haramdı. Oğlan tarafı kaş yapayım derken göz çıkartmasın diye kız tarafına gönderilecek gümüş tepsiyi bizzat o hazırlamıştı. Hamiyet Hanım'ın evinde gelip gidenlere teşhir edilen bu tepsi, gerdek gecesinde damadın aklını başından alacak şekilde orkide, gül, zambak desenli kırmızı dantelalı donlar, damadın nefsini alevlendirecek kıpkırmızı, kısacık saten gecelikler, kokular, ruj, allık, pudra, maskara gibi müstahzarlar, nikah kıyılacağı gün sahicileri takılacağından o güne kadar idareten verilen camlı, sahte incili, altın kaplama küpeler, kolyeler, gerdanlıklar ve taçlar, yani aklı başında bir kadının sahip olmak için can attığı envai çeşit ıvır zıvırla doluydu. Çoban armağanı, çam sakızı, diğer ufak tefek hediyeler de işin cabasıydı. Söz gelimi, Ayvaz kasap, mevsimi gelince yaptığı sucuklardan 8-10 kangalını, yahut 2 kuzu kol ile bir takım ciğeri, veledin birinin eline 2-3 kuruş sıkıştırıp Hamiyet Hanım'ın evine gönderdi. Kısacası kız tarafı hoşnut, erkek tarafı bahtiyardı. Gel gör ki gözlerinde zaten böyle bir saadet tüten ahali, belki de ona nail olmak için yanıp tutuştuğundan, katılıp nasip almaya can attıkları böyle bir gönenç hakkında konuşa konuşa nefes tüketirken, zamanı geldikçe bazı cevherler de yumurtlamıyor değillerdi. İşte maymun saniyede bütün insanlardan biriydi. Ayvaz kasap ve nafile kalfa ile birlikte görücüye gittiği bilinen kadın, kabul günlerinde bu konu açıldığı zaman inatla susuyor ve ''Bildiğim, gördüğüm bir şey var ama söylemem, yoksa yuva yıkılır, günah işlerim, cennete asla varamam.'' deyip kendisini dinleyenleri meraktan kıvrandırıyordu. Bu sözleri tam bir ay boyunca söyledi. Sözüm ona hesabı açık ve basitti. Ruhlarını teslim edip hakkı gören merhumlar gibi, bu fani dünyada yataklarında huzur içinde yatanlar, sadece bilmeleri gereken şeyleri bilen talihli insanlardı. Birinin huzurunu kaçırmak için onu bilmediği bir şeyin var olduğuna inandırmak yeterliydi. Kadının yaptığı da işte buydu. Merak uyandırma usulü o kadar etkili olmuştu ki, gecenin bir vakti kapısının çalınıp tecessüsle kıvranan bir komşusunun ona bu sırrın ne olduğunu sorduğu bile vaki oluyordu. Derken günün birinde bir komşusu, dehşetten benzi atmış bir halde maymun saniyenin evinden fırlayıp doğruca bir başka kadının evine nefes nefese koştu. Yüzünde bir hayal kırıklığı ve korku ifadesi vardı. Kapıyı açan arkadaşına apar topar, ''Eyvah ki ne eyvah, sakın Hamiyet'in kulağına gitmesin. Duydun mu, Ayvaz kasabın evinde meğerse bir canavar varmış. Dur hele, birbiri anlatayım sana.'' der demez, ifşa edilen bu sır karşısında diğerinin hayretten eli ağzına gitmiş, gözleri fal taşı gibi açılarak, ''Ya öyle mi, vah vah.'' diye mırıldanmıştı. Bu söylenti o kadar çabuk yayıldı ki, sözü geçen evin altındaki dükkanı işleten Ayvaz kasap, müşterilerin birdenbire neden azaldığına önce bir mana veremedi. Eş dost, konu komşu, el alem ona sanki ölümüne bir ay kalmış bir talihsiz gibi bakıyorlardı. Temiz kalpli olduğundan mıdır, oturduğu yerin adının canavarlı eve çıktığını bir türlü anlayamamaktaydı. Özellikle yıldırımlı ve gök gürültülü gecelerde, karanlık sokakta evinin önünden geçerlerken, korkularını bastırmak için türkü tutturanları fark eden kasap, işin içinde bir iş olduğunu düşünmeye başlamıştı. Asıl facianın gerçekleşmesi için çok zaman geçmesi zaten gerekmeyecekti. Dedikodu zinciri neredeyse bütün Ezine'yi dolaşıp gitgide uzayarak sonunda Hamiyet Hanım'ın evine de erişmiş, meşhum söylentiyi işiten hanım hem kendisinin hem de kızlarının gelin gideceği evin bir canavar tarafından mesken tutulduğunu öğrenince zavallının dünya başına yıkılmıştı. Anlaşılan Ayvaz Efendi ile durumu açık açık konuşmak gerekiyordu. Aralarında nikah akti olmayan bir çiftin buluşup ele güne karşı apaçık konuşması doğru olmadığından bir pusula yazıp talibine gönderdi. Buna göre oğlan tarafının bir başka ev tutması gerekiyordu. Gel gelelim kasabın böyle bir talebi yerine getirebilecek mali gücü ne yazık ki var değildi. Göze geldikleri gün gibi açıktı. Çünkü nafile kalfanın tembihine kulak asmayıp kem nazarların bertaraf edilmesi için bir koca karıya kurşun döktürmemişlerdi. Yine de bu facianın baş sorumlusu lağımdan gelip evlerine musallat olan şu canavar fareydi. Yeni bir eve taşınmanın mümkün olmadığını bilen kasap işte bu hayvanı telef etmek için türlü türlü hesaplar yapmaya başlamıştı. Canavarın bünyesi en kuvvetli zehri bile kaldırıyor. Hayat gayeleri onu fazla yıpratamadığından mıdır? Eceliyle öleceği de pek benzemiyordu. En iyi yöntemin ateşli silah kullanmak olduğunu düşünen kasap bir hısmına gidip ondan bir av tüfeği ödünç aldı. Aklınca hayvanı odada kısırıp vurduktan sonra leşini bir ipe bağlayıp pencereden sokağa sarkıtacak, canavarı konu komşuya böylece teşhir etmesiyle de söylentilerin arkası kesilecekti. Bu hevesle oğullarıyla baş başa vererek kafa patlattı. Durumu ölçtü biçti, ihtimalleri teraziye vurdu. Sonunda vazifelerini herkese en ince teferruatına kadar anlattı. Hesaba göre canavar uyuduğu esnada yani geceliğin telef edilecekti. Üstelik bu işin bir an önce yapılması gerekiyordu. Böylece kasap tüfeğini gündüzden temizleyip yağladıktan sonra oğullarıyla birlikte heyecanla ortalığın kararmasını bekledi. Cebinde tam 5 fişek vardı. Yatsı ezanı okunurken bunlardan birini besmele ile tüfeğine sürdü. Oğulları ise gaz lambalarını yaktılar. Çünkü nişan alırken babalarının hedefi iyi görmesi gerekiyordu. Hazırlıklar bittiğinde merdivenlerden sessizce çıkıp canavarın uyuduğu lanetli odanın önüne geldiler. Yürekleri güm güm atıyordu. Bu yüzden kasap geriye dönüp işaret parmağını dudağına götürerek oğullarına sus işareti yaptı. Ardından kolu çevirerek kapıyı yavaşça açtı ve gaz lambalarının ışığı odayı biraz aydınlattı. Canavar hakikaten uyuyordu. Baba tüfeği doğrultup dikkatle hayvanın nişan aldı. Ne var ki her sabah komşu kümesteki horozun sesiyle uyanmaya alışmış olan canavar, bu kez üzerine doğrultulmuş silahın kaldırılan horozunun tıkırtısıyla gözlerini açıverdi. Olan olmuştu. Kızıl gözlerinde zalim parıltılar oynaşan hayvan, sipsivri ve bembeyaz dişlerini gösterip, hançeresinden ve genzinden salyalar saçarak ciğerlerinin bütün kuvvetiyle hırladı. Şimdi roller değişmiş, az önce uykudayken av olan canavar, gözlerini açar açmaz artık avcı olmuştu. Hayvan hedefine tam atılıyordu ki baba tetiği çekti ve tüfek patladı. Gel gör ki saçmaların çoğu ıska geçmiş ancak pek azı hedefe saplanarak hayvanı daha bir yırtıcı ve fazlasıyla asabi yapmıştı. Öfkeden kuduran canavar ağzından köpükler püsküterek korkunç bir feryat koparınca diğerlerinde betbeniz attı. Galiba kaçmak en doğrusuydu. Ortalık böylece can pazarına dönünce beşi birden kapıya hücum etti. Fakat kapı dar olduğu için o itiş kakışla baba sendeleyip yere kapaklandı. Oğlanlar gaz lambalarını fırlatıp can havliyle kaçarlarken bu münasebetsizliğe eni konu sinirlenmiş görünen hayvan yerinden fırlayıp adamın üzerinden sekerek kaçanları amansızca kovalamaya başladı. Onca telaş arasında oğlanlar haliyle gaz lambalarını ellerinden attıkları için döşemeler ve hol penceresinin perdesi alevlere tutuşmuştu. Evet çok acıydı ama evde yangın çıkmıştı. Kasap alevleri söndürmeye çalıştı ama başarılacak gibi değildi. Bu yüzden merdivenlerden inip kapağı dışarı attı. Oğlanlar zaten sokaktaydı. Alevler kısa sürede büyüdü ve bütün evi kapladı. Yangını fark eden ahali de üstlerinde çizgili pijamalar, başlarında gecelik takkeleri, ayaklarında terlik ve gece serinliğinde üşümemek için sırtlarında hırkalarla sokağa dökülmüş, Ezine'de bir ay içinde cereyan eden bu üçüncü büyük hadiseyi seyrediyorlardı. Hemen hemen herkes bu evi aslında alevlerin değil, canavarın lanetinin kasıp kavurduğunu düşünmekteydi. Kısacası Ayvaz kasabın hem kendisi hem de oğullarının mürüvveti için yaptığı onca hesap kitap tam bir fiyaskoyla sonuçlanmıştı. Nitekim evleri yanan bu 5 bekar erkek o günden sonra tam 7 ay boyunca Ezine'nin diğer ucunda büyük oğlan için açılan Lezzet 2 kasap dükkanının tahta döşemelerinde yatıp kalkacak, kelimenin tam anlamıyla sefil perişan olacaklardı. Gelinlere takılacak takılar, düğün salonu, saz heyeti, gelin hamamı, kına gecesi, fayton, yüz görümlükleri, oturma odası için koltuk takımı, masa ve sandalyeler, büfe, sehpalar ve benzeri masrafların altından kalkabilmeleri artık çok zor görünüyordu. Gerçi elde olmayan sebeplerle gerçekleşen böyle bir felaketten dolayı kız tarafının sözü bozması elbette usule uygun değildi. Fakat ne yazık ki hayat acımasızdı. Çünkü Hamiyet Hanım'ın küçük kızı düğünlerde kemençe çalan bir oğlan ile kaçtıktan sonra ortancalardan biri Mısır'daki dedesi öldüğü için zengin olan ve aileye çok büyük bir refah vaat eden orta yaşlı sütçüyle evlenirken Diğeri, annesine kendisini artık aramamasını tavsiye ettiği bir pusula bırakarak sinema yıldızı olma hevesiyle şehre yollanacak, en büyük kız ise evde kalacaktı. Bütün ev alevlerle çıtır çıtır yanıp tükenirken ateşin gücüyle Ayvaz Kasap bunları görür gibi olmuştu.